Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri, yazarı Frantz Fanon. 17. ayrım. 4. Ulusal kültür üzerine. Afrika devrimine katılmak devrimci bir şarkı yazmak için yeterli değildir. Devrimi halkla birlikte yapmalısınız. Devrimi halkla birlikte yaparsanız şarkılar kendiliğinden gelecektir. Gerçek eyleme varmak için Afrika'nın ve onun düşüncesinin canlı bir parçası olmalısınız. Afrika'nın özgürleştirilmesi, ilerlemesi ve mutluluğu için harekete geçen bu halk enerjisinin bir üyesi olmalısınız. Büyük Afrika Savaşı'nda ve acı çeken insanlığın mücadelesinde halkla kendisini bütünleştirmemiş olan sanatçı ya da aydın için bu savaşın dışında hiçbir yer yoktur. Dipnot. Sekou Touré. Bir kültürün temsilcisi olarak siyasi lider, 2. Siyah Yazarlar ve Sanatçılar Kongresi konuşması, Roma, 1959. Her kuşak kendi misyonunu keşfetmeli, bu misyonu yerine getirmeli ya da ona ihanet etmelidir. Az gelişmiş ülkelerde daha önceki kuşaklar sömürgeciliğin erozyonuna hem direndi hem de bugünün mücadelesinin olgunlaşmasına yardımcı oldu. Suskunluklarını ve pasifliklerini düşünerek babalarımızı anlamama ve onların eylemini önemsizleştirme alışkanlığından kurtulmalıyız. Babalarımız o zaman ellerinde hangi silah varsa onunla yapabildiklerince iyi savaştılar ve mücadelenin yankıları uluslararası alanda yankılanmamışsa bu suskunluğun nedenini kahraman olmamaları değil, zamanımızın temelden farklı uluslararası durumu olduğunu kavramalıyız. Zaferimizden önce bir yerlinin artık yeter demesinden, bir köylünün ayağa kalkmasından, bir gösteri yapılmasından daha fazla şey gerekiyordu. Sömürgeciliğin sırtını yere getirmeye karar veren biz olduğumuzdan, tarihsel misyonumuz bütün ayaklanmaları, bütün umarsız eylemleri, kan gölünde boğulan bütün başarısız girişimleri kutsamaktır. Bu bölümde bir ulusun isteklerinin meşruluğu sorununu inceleyeceğiz. Halkı harekete geçiren siyasi partinin bu meşruluk sorununa pek değinmediği açıktır. Siyasi partiler yaşanan gerçeklikten yola çıkar ve bu gerçeklik adına erkeklerin ve kadınların bugününe ve geleceğine damga vuran gerçekler adına eylem hattını belirler. Siyasi parti ulus adına etkileyici konuşmalar yapabilir, fakat asıl olarak dinleyen insanların var olmak istiyorlarsa savaşta yer alma gereğini kavramaları önemlidir. Bugün ulusal mücadelenin ilk aşamasında sömürgeciliğin ulusal talepleri ekonomik doktrinler ortaya koyarak etkisizleştirmeye çalıştığını biliyoruz. İlk talepler yapılır yapılmaz sömürgecilik bu talepleri ele alırmış gibi davranır. Ülkenin büyük bir ekonomik ve toplumsal çaba gerektiren ciddi az gelişmişlik içinde olduğunu alçak gönüllülükle kabul eder. Aslında bazı göstermelik önlemler, parantez içinde, örneğin şurada burada açılan işsizler için çalışma merkezleri, ulusal bilincin berraklaşmasını birkaç yıl geciktirir. Fakat er ya da geç sömürgecilik, sömürge halkının isteklerini yerine getirecek ekonomik ve toplumsal reformları uygulamaya koyamayacağını görür. Yiyecek konusunda bile sömürgecilik büyük bir kapasitesizlik içindedir. Sömürgeci devlet ulusalcı partileri tamamen ekonomik sorunlarla etkisizleştirmek istiyorsa, kendi ülkesinde yapmayı reddettiği şeyleri sömürgelerde yapmak zorunda olduğunu hemen keşfeder. Bugün hemen her yerde Carterizm doktrininin gelişmesi hiç de rastlantı değildir. Birçok Fransız kötü bir yaşam sürerken Fransa'nın beslemek zorunda olduğu halklarla ilişkiye geçme kararlılığına karşı çıkan Carter'de gördüğümüz acı hayal kırıklığı, sömürge sisteminin bencil olmayan bir yardım programına dönüşmesinin istendiği olanaksız bir durum ortaya çıkarır. Bu nedenle onurlu bir açlığın kölelikte yenilen ekmeğe tercih edilebileceğini belirterek zaman kaybetmenin bir yararı yoktur. Tam tersine, sömürgeciliğin sömürge halklara onur kaygısını unutturacak maddi koşullar sağlamasının mümkün olmadığına inanmak gerekir. Sömürgecilik, toplumsal reform taktiklerinin kendisini nereye sürüklediğini kavrar kavramaz, eski reflekslerine geri dönerek polisi güçlendirir, askeri birlikler getirir ve kendi psikolojisiyle çıkarlarını daha iyi temsil eden bir terör politikası uygular. Siyasi partiler içinde sömürge ırkın aydınları ortaya çıkar. Bu aydınlara göre ulusal kültür talebi ve böyle bir kültürün varlığının onaylanması özel bir savaş alanını temsil eder. Politikacılar eylemlerini günlük olaylar üzerine oturturken aydın insanlar tarih alanında yerlerini alır. Sömürgecilerin sömürgecilik öncesi barbarlık kuramına saldırgan bir tepki göstermeye karar veren yerli aydınlarla karşı karşıya kalan sömürgecilik pek tepki göstermez. Çünkü genç sömürge aydınları tarafından geliştirilen düşünceler anavatanın uzmanları tarafından da savunulur. Birkaç on yıldır araştırma görevlilerinin Afrika, Meksika ve Peru uygarlıklarını dirilttiğini söylemek yerinde olur. Yerli aydınların ulusal kültürlerini tutkuyla savunmaları şaşırtıcı olabilir. Fakat onların abartılı tutkularını mahkum edenler kendi ruhsal durumlarının ve benliklerinin bir Fransız ya da Alman kültürünün arkasına sığındığını tuhaf bir şekilde unuturlar. Bir Aztek uygarlığının varlığının bugünkü Meksika köylüsünün yemeğinde hiçbir şeyi değiştirmediğini kabul etmeye hazırım. Harika bir Songhay uygarlığının bütün kanıtlarının bugünkü Songhaylilerin cahil ve kötü besleniyor olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini kabul ediyorum. Fakat sömürge döneminden önce var olan ulusal bir kültürün bu tutkulu aranışının, yerli aydınların kendilerini Batı kültüründen uzaklaştırmak için paylaştığı kaygıda meşru bir neden bulduğu da defalarca belirtilmiştir. Yerli aydınlar yaşamlarını kaybetme tehlikesi altında olduklarını ve böylece öfkeli halklarının yüreklerinde kaybolacaklarını bildiklerinden hiç durmadan halklarının en eski ve sömürgecilik öncesi yaşam kaynaklarıyla yeni bağlantılar kurmaya çalışırlar. Daha da ileri gidelim. Belki de bu tutkulu arayış ve bu öfke bugünün yoksulluğunun ötesinde, kendi kendini hor görmenin, inkar etmenin ötesinde çok güzel ve harika bir dönem keşfetme gibi gizli bir umuda yöneliktir. Bu dönemin varlığı bizi hem kendimiz hem de başkaları açısından yeniden hayata döndürür. Daha da ileri gitmeye karar verdiğimi söylemiştim. Belki de yerli aydınlar bugünün barbarlık tarihi karşısında hayretten dona kalmış şekilde duramayacaklarından bilinçsizce ileri gitmeye ve daha derine inmeye karar verdi. Hiç kuşkumuz yok, geçmişte utanılacak hiçbir şey olmadığını, tam tersine onur, başarı ve ciddilik olduğunu büyük bir hazla keşfettiler. Geçmiş ulusal kültüre sahip çıkmak yalnızca ulusu canlandırmaz ve gelecek bir ulus kültür umudunu meşrulaştırmaz. Psikolojik denge açısından yerli de önemli bir değişim de sağlar. Sömürgeciliğin, ezilen bir ülkenin bugününü ve geleceğini belirlemekle yetinmediğini belki de yeterince göstermedik. Sömürgecilik yalnızca halkı pençesinde tutmakla ve yerlinin beyninden bütün biçim ve içeriği boşaltmakla yetinmez. Bir tür sapkın mantıkla ezilen halkın geçmişine yönelir, bu geçmişi bozar, biçimsizleştirir ve yok eder. Sömürgecilik öncesi tarihin değersizleştirilmesi girişimi bugün diyalektik bir önem taşır. Sömürge dönemine özgü kültürel yabancılaşma çabalarını gördüğümüz zaman hiçbir şeyin şansa bırakılmadığını ve sömürge egemenliğinin aradığı sonucun aslında yerlileri sömürgeciliğin onların karanlıklarını aydınlatmaya geldiğini ikna etmek olduğunu kavrarız. Sömürgeciliğin bilinçlice aradığı etki, yerlinin kafasını sömürgeciler giderse bir kez daha barbarlık, hayvanlaşma ve bayağılaşmaya gömülecekleri düşüncesini sokmaktır. Sömürgecilik bu yüzden bilinçaltında, yerli tarafından çocuğunu düşman bir ortamda koruyan yumuşak, sevgi dolu bir anne gibi değil, daha çok sapık, çocuklarını intihar etmekten ve kötü içgüdülerine yol vermekten koruyan bir anne gibi görülmek ister. Sömürgeci anne çocuğunu kendisinden, benliğinden, psikolojisinden, biyolojisinden ve kendi mutsuzluğundan korur. Böyle bir durumda yerli aydının talepleri lüks değil, her tutarlı programın gereğidir. Ulusunun meşruluğunu savunmak için silahlara sarılan ve bu meşruluğa kanıt sağlamak isteyen, bedeninin tarihini incelemek için çırılçıplak kalmayı isteyen yerli aydın halkının yüreğini inceden inceye araştırmaya zorunludur. Böyle bir inceleme, özgür olarak ulusal değildir. Sömürge yalanlarına karşı savaşa girmeye karar veren yerli aydın, tüm kıta adına savaşmaktadır. Geçmişe tekrar değer verilir. Bütün ihtişamıyla gösterilmek için geçmişten çıkarılan kültürün, ille de kendi ülkesinin kültürü olması gerekmez. Sömürgecilik, zencinin bir barbar olduğunu öne sürmekten hiçbir zaman vazgeçmez. Sömürgeciye göre zenci ne bir Angolalı ne de Nijeryalıydı. Çünkü o yalnızca bir zenciydi. Sömürgecilik için bu geniş kıta barbarlar tarafından işgal edilmişti. Boş insanlar ve fanatiklik dolu, hor görülmeye alışmış, Tanrı'nın lanetlediği insanlarla dolu bir kıta. Yamyamlar kıtasıydı. Kısacası zencilerin ülkesi. Sömürgeciliğin yargısı tüm kıtaya yöneliktir. Sömürgeciliğin insanlığın en karanlık gecesinin sömürge öncesi tarihte yattığı görüşü tüm Afrika kıtasını içine alır. Yerlinin kendisini canlandırma ve sömürgeciliğin pençelerinden kurtarma çabası mantıksal olarak sömürgeciliğin görüşüyle aynı doğrultudadır. Batı kültürünün dışına çıkmış ve başka bir kültürün varlığını kabul etmiş yerli, aydın, Angola ya da Dahomey adına davranmaz. Bu kültür Afrikalıların kültürüdür. Beyazların egemenliğinden bu yana daha da zenci olan zenci, kendisinin de bir kültürü olduğunu kanıtlamaya ve kültürlü bir insan gibi davranmaya karar verdiği zaman bu tarihin ona iyi tanımlanmış bir yol gösterdiğini keşfeder. Bir zenci kültürünün var olduğunu göstermek zorundadır. Düşüncenin ırksallaştırılmasından sorumlu olanlar ya da en azından bu düşünceye karşı ilk hareketi yapmış olanlar, beyaz kültürünün diğer kültürlerin yokluğunun bıraktığı boşluğu doldurma çabasından hiç vazgeçmeyen Avrupalılardır. Sömürgecilik, ulusal kültürlerin varlığını yatsımakla, zaman kaybetmekten korkmaz. Bu yüzden sömürge halkların yanıtı tüm kıtayı kapsamalıdır. Afrika'da son 10 yılın yerli yazını ulusal değil, zenci bir yazındır. Örneğin zencicilik. Negroizm kavramı beyaz adamın insanlığa karşı yaptığı hakaretin mantıksal değilse bile duygusal bir antitezidir. Zenciciliğin beyaz adamın hareketine karşı çıkışı bazı alanlarda yasak ve aforozları kaldırabilen bir düşünce olarak ortaya çıkar. Yeni Gine ya da Kenya aydınları genel bir sürgüne karşı koydukları ve efendilerine ortak bir aşağılama duydukları için tepkileri birbirlerine karşı hayranlıkla övgüler düzmek olmuştu. Afrika kültürünün koşulsuz kabul edilmesi, Avrupa kültürünün koşulsuz kabul edilmesinin ardından geldi. Zencici şairlerin hepsi, eski Avrupa düşüncesine karşı genç Afrika'yı, lirizme karşı mantığı, ezen mantığa karşı değeri ve tören, etiket ve kuşkuculuğa karşı naziklik, canlılık, özgürlük ve neden olmasın, lüksü fakat aynı zamanda sorumsuzluğu da yeğlediler. Zencici şairler kıtanın sınırlarında durmayacak. Amerika'dan siyah sesler ritmi yakalayacak. Siyah dünya ışığı görecek ve Gana'dan Büsya, Senegal'den Birago Diop, Sudan'dan Hompatiba ve Chicago'dan Saint Clair Drake ortak bağlar ve birbirine eş itici bir gücün varlığını ilan etmekte tereddüt etmeyecekler. Arap dünyası modelinden de burada aynı şekilde söz edilebilir. Arap topraklarının büyük kısmının sömürge egemenliği altında olduğunu biliyoruz. Sömürgecilik bu bölgelerde yerli nüfusun kafasına, sömürgecilikten önce tarihlerinin barbarlık tarihiyle aynı olduğu düşüncesini kazımak için aynı çabayı harcadı. Ulusal özgürlük mücadelesine İslam'ın uyanışı adıyla bilinen bir kültür olgusu eşlik etti. Çağdaş Arap yazarlarının halklarına tarihlerinin büyük sayfalarını tutkuyla hatırlatmaları işgalci güçlerin söylediği yalanlara bir yanıttır. Arap yazınının büyük isimleri ve eski büyük Arap uygarlığı Afrika uygarlıklarıyla aynı coşkuyla ortaya çıkmıştır. Arap liderler 12. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar parlaklığını koruyan ünlü Darül İslam'a dönmeye çalışmışlardır. Bugün siyasal alanda Arap Birliği geçmişin mirasını yeniden almak ve doruk noktasına ulaştırmak için bu isteğe açık bir biçim veriyor. Bugün Arap doktorlarla Arap şairler sınırlar ötesinden birbirleriyle konuşuyor ve yeni bir Arap kültürü, yeni bir Arap uygarlığı yaratmaya uğraşıyor. Bu insanlar Arap davası adına bir araya geliyor ve birlikte düşünmeye çalışıyor. Ne var ki Arap dünyasının her yerinde ulusal duygu sömürge egemenliği altında bile Afrika'da bulamadığınız bir canlılığı korumuştur. Afrika hareketinde var olan herkesin herkesle kendiliğinden iletişimi de Arap Birliği'nde görülmez. Tam tersine herkes ulusunun başarılarına övgüler düzmeye çalışır. Kültürel süreç Afrika dünyasında farklılık yokluğundan kurtulmuştur. Oysa Araplar amaçlarına ulaşmak için her zaman bir kenara çekilmeyi başaramaz. Yaşayan kültür ulusal değil, Arap'tır. Sorun, ulusal bir kültür oluşturmak, ulusların farklılaştırdığı bir hareketi ele geçirmek değil, egemen gücün ifade ettiği aşağılamayla karşılaşıldığında bir Afrika ya da Arap kültürünü varsaymaktır. Afrika dünyasında tıpkı Arap dünyasında olduğu gibi, sömürge bir ülkede aydın insanın taleplerinin herkesi kucaklayıcı, kıtasal olduğunu ve Araplarda dünya çapında olduğunu görüyoruz. Afrika kültüründen insanların taleplerini ırksallaştırmak ve ulusal kültür yerine Afrika kültüründen daha çok söz etmek için kendilerini içinde hissettikleri bu tarihsel gereklilik onları çıkmaz sokağa sürükleyecektir. Örneğin Afrika Kültür Derneği'ni ele alalım. Bu dernek, birbirlerini tanımak ve deneyimleriyle çalışmalarının sonuçlarını karşılaştırmak isteyen Afrikalı aydınlar tarafından kurulmuştur. Bu derneğin amacı bu yüzden bir Afrika kültürünün varlığını onaylamak, bu kültürü farklı uluslar düzleminde değerlendirmek ve ulusal kültürlerden her birinin içsel itici güçlerini açığa çıkarmaktı. Fakat bu dernek aynı zamanda başka bir gereksinimi daha yerine getiriyordu. Onu evrensel bir kültür derneğine dönüştürmek isteyen Avrupa Kültür Derneği ile yan yana var olma gereği. Bu yüzden bu kararın arkasında Afrika kıtasının ta içinden kaynaklanan bir kültürle tam olarak silahlanmış olarak evrensel buluşma düzleminde var olma kaygısı vardı. Bu dernek bu farklı görevleri omuzlayamayacağını hemen gösterecek ve kendisini gösterilerle sınırlayacaktır. Bu arada bu derneğin üyelerinin alışkanlıkları Avrupalılara Afrika kültürü gibi bir şeyin var olduğunu göstermekle ve narsist Avrupalılara karşı çıkmakla yetinecektir. Böyle bir tutumun normal olduğunu ve meşrutiyetini Batı kültürünün propagandasını yaptığı yalanlardan aldığını göstermiştik. Fakat bu derneğin amaçlarının değerinin azalması zencecilik kavramının işlenmesiyle daha da belirgin hale gelecektir. Afrika Derneği siyah dünyanın kültür derneği olacak ve Amerika kıtasına yayılmış on binlerce siyahı içine alacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Orta ya da Latin Amerika'da yaşayan zenciler aslında kültürel bir matrikse bağlanma gereğini duyarlar. Sorunları Afrika'dakilerden temelde farklı değildir. Amerika'nın beyazları, onlara Afrika'yı yöneten beyazların tavrından daha farklı davranmaz. Beyazların bütün zencileri aynı kefeye koyduğunu görmüştük. 1956'da Paris'te toplanan 1. Afrika Kültür Derneği Kongresi'nde Amerikalı zenciler sorunlarını Afrikalı kardeşleriyle aynı bakış açısıyla ortaya koydular. Afrika uygarlıklarından söz eden aydın Afrikalılar, devlet içinde eskiden köle olanlar için akılcı bir statü olması gerektiğini dile getirdi. Fakat Amerikalı zenciler temel sorunlarının Afrikalı zencilerinkilerle aynı olmadığını yavaş yavaş kavradılar. Chicago zencileri Nijeryalılara ya da Tanganyikalılara yalnızca beyazlara ilişkin olarak tanımlandıkları oranda benzer. Fakat ilk kıyaslamalar yapılır yapılmaz ve öznel duygular yatıştırılır yatıştırılmaz, Amerikalı zenciler nesnel sorunların temel olarak aynı olmadığını kavradı. Amerika'daki zencilerin de beyazların da ırk ayrımcılığına çekmeye çalıştığı sivil özgürlük deneyimlerinin, Angola halkının Portekiz sömürgeciliğine karşı verdiği kahraman mücadelenin ilke ve amaçlarıyla ortak çok az şeyi vardır. Bu yüzden Afrika Kültür Derneği'nin ikinci kongresinde Amerikalı zenciler siyah kültürlerden gelen insanlar için bir Amerikan derneği kurmaya karar verdi. Zencicilik bu yüzden ilk sınırlamasını insanların tarihsel karakterinin formasyonunu dikkate alan bu olguda bulur. Zenci ve Afrikalı zenci kültürü farklı kimliklere bölündü. Çünkü bu kültürleri yeniden canlandırmak isteyen insanlar her kültürün öncelikle ulusal olduğunu, Richard Wright ya da Langston Hughes'u tetikte tutan sorunların, Leopold Senghor ya da Jomo Kenyatta'nın karşılaşabileceği sorunlardan temelde farklı olduğunu kavradı. Bazı Arap devletleri de Arap Rönesansı'nın harika şarkısını söylemelerine karşın gene de coğrafi konumlarının ve bölgeleriyle ekonomik bağlarının canlandırmak istedikleri geçmiştekinden bile daha güçlü olduğunu kavradı. Bu yüzden bugün Arap devletlerinin kültür olarak Akdenizli olan toplumlarla organik olarak daha ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu devletler modern baskıya ve yeni ticaret yollarına maruz kalmıştır. Oysa Arap tarihinin gelişme döneminde egemen olan ticari ilişkiler ağı yok olmuştur. Fakat her şeyden önce bazı Arap devletlerindeki siyasal rejimler birbirlerinden çok farklı ve çok uzaktır. Bu yüzden bu devletler arasında kültürel bir buluşma bile anlamsızdır. Bu yüzden sömürge ülkelerde bazen yaşanılan kültür sorununun ciddi anlaşmazlıklara neden olma riski taşıdığını görüyoruz. Sömürgeciliğin iddia ettiği gibi zencilerin kültürünün olmaması ve Arapların barbarlığı mantıksal olarak yalnızca ulusal değil fakat aynı zamanda kıtasal ve aşırı ırkçı olan kültürel açıklamaların göklere çıkmasına yol açar. Afrika'da aydınların hareketi, zenci Afrika kültürüne ya da Arap-Müslüman kültürüne yönelik bir harekettir. Özel olarak ulusal bir kültüre yönelik değildir. Kültür, bugünün olaylarından giderek daha çok uzaklaşıyor. Tutkuyla parlayan bir yüreğin yanına sığınıyor ve oradan da verimli, türdeş ve tutarlı olabileceği tek araç olan gerçekçi yollara yöneliyor. Yerli aydının eylemi tarihsel olarak sınırlıysa bile, politikacıların eyleminin yükseltilmesine ve meşrulaştırılmasına büyük ölçüde katkıda bulunur gene de. Yerli aydının tavrının bazen bir kült ya da bir din özelliği aldığı doğrudur. Fakat bu tavrı doğru olarak analiz etmeyi gerçekten istersek, son iplerini de kopartma ya da halkından uzağa düşme tehlikesini kavrayan aydının bu tavrı gösterdiğini görürüz. Bir ulusal kültüre yönelik bu inanç, aslında aydının yerinde kalmasını güvence altına alacak her şeye karşı ateşli, umutsuz bir yönelmedir. Kurtuluşunu garantilemek ve beyaz adamın kültürünün üstünlüğünden kaçmak için aydın, bilinmeyen köklerine dönme ve bedeli ne olursa olsun barbar halkının içinde kaybolma gereği hisseder. Yabancılaştığını düşündüğü için, yani aşılmaz olma tehlikesi içeren çelişkiler yumağı içinde yaşadığını hissettiği için, yerli onu içine çekip alabilecek bataklıktan kaçar ve her şeyi kabul eder. Her şeyi hak olarak kabul etmeye karar verir ve bedenini ve ruhunu kaybetse bile her şeyi onaylar. Yerli her şeye ve her gelene yanıt vermesinin beklendiğini görür. Yalnızca halkının geçmişinin savunucusu haline gelmekle kalmaz, aynı zamanda onlardan biri olarak görülmek ister ve bundan böyle geçmiş korkaklığına gülmeyi bile başarır. Bu kopuş, acılı ve zor olsa da gene de gereklidir. Kopuş başarılamazsa ciddi psikolojik zararları olacak ve sonuçta bireyler ufuksuz, renksiz, devletsiz, köksüz bir melekler ırkı haline gelecektir. Bazı yerlilerin, ben hem bir Senegalli gibi hem de bir Fransız gibi konuşurum, hem bir Cezayirli gibi hem de bir Fransız gibi konuşurum dediğini duymak da çok normal olacaktır. Hem Arap, hem Fransız ya da hem Nijeryalı hem İngiliz olan Aydın, iki uyruğu da üstlenme gereği karşısında kendisine karşı dürüst olmak istiyorsa, bu iki sınırlamadan birini inkar etmeyi seçer. Fakat bir seçim yapamayacağından ya da yapmayacağından, bu tür aydınlar çoğunlukla onları şartlandıran tarihsel belirleyici etmenleri bir araya getirir ve temel olarak evrensel bir bakış açısı kabul eder. Çünkü yerli aydın kendisini Batı kültürüne açgözlülükle atmıştır. Psikolojik durumunda minimum bir güvenlik sağlandığı an, yeni aile çerçevesini sorgulamaktan vazgeçen evlat edinilmiş bir çocuk gibi, yerli aydın da Avrupa kültürünü benimsemeye çalışır. Rabelais ve Diderot, Shakespeare ve Edgar Allan Poe'yu tanımakla yetinmeyecek, onları mümkün olduğunca yakından inceleyecektir. Fakat ulusalcı partiler ulusal bağımsızlık adına halkı harekete geçirdiği an, yerli aydın bazen bu bilgileri bir kenara atabilir, çünkü birdenbire kendi toprağına yabancılaştığını hissetmiştir. Reddetme iddiası gerçekten reddetmekten her zaman daha kolaydır. Kültür aracılığıyla Batı uygarlığını benimsemiş, Avrupa kültürünün bir parçası olmayı başarmış. Diğer bir deyişle, kendi kültürünü başka bir kültürle değiş tokuş etmiş olan aydın, özgün görünmek kaygısında olduğu için benimsemek istediği kültür kalıbının işgalci güçlerin uygarlığının kalıplarına uymadığını kavrayacaktır. Tarih, Batılılar tarafından yazılmış olmasına ve onların çıkarlarına hizmet etmesine karşın gene de Afrika tarihinin belli dönemlerini zaman zaman değerlendirebilecektir kuşkusuz. Fakat ülkesinin bugünkü koşullarıyla karşı karşıya kalan ve kıtasındaki olayları net ve nesnel bir şekilde gözlemleyen aydın, orada gördüğü kölelik, aşağılama ve boşluktan dehşete düşer. Artık beyaz kültürden uzaklaşması gerektiğini hisseder. Kültürünü başka bir yerde aramalıdır. Ve egemen gücün gösterdiği genişlik ve parlaklıkta bir kültür özü bulamadığı takdirde çoğunlukla duygusal tavırlar gösterir ve görülmedik bir duyarlılık ve kuşkuculuğun egemen olduğu bir psikoloji geliştirir. Bu geri çekiliş bir reflekse ve kaslarda gerilmeye neden olur. Kurtuluş sürecinin içinde olan bu bilinç aşamasını ifade etmeye karar veren yerli aydınların üslubu bu şekilde yeterince açıklanmış olur. İmgelerle dolu çelişkili bir üsluptur bu. Çünkü imge, bilinçaltı enerjilerin çevredeki çayırlara yayılmasına izin veren, açılıp kapanabilen köprüdür. Ritimlerle canlı, güçlü bir üsluptur bu. Renklidir de. Bronz, güneş yanığı ve şiddetli. Zamanında Batılıları şaşırtmış olan bu üslupta tersi iddialara karşın ırkçı bir yan yoktur. Her şeyden önce omuz omuza mücadeleyi ifade eder ve insanın kendisini çürümeye başlamış olan kısmından kurtarma gereğini ortaya koyar. Savaş ne kadar acılı, çabuk ya da kaçınılmaz olursa olsun, kas eylemi kavramların yerini almalıdır. 17. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 18. ayrımda.